Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Sen mahiyeti bilinmeyen, zaman ve mekana muhtaç olmayan bir yüce zatsın. Var olarak görülen ne varsa hepsi senin işlerindir, sıfatlarındır. Kudretinin sonsuzluğunu gösteren delillerdir. Sen öyle bir varlıksın ki, senden başka görülen hiçbir şey yoktur. Nereye bakılsa senin kudret eserlerin görülür. Senin varlığının sırrı kainatın temelidir. Her şey senin varlığınla vardır. Bu iki gazeldeki manayı anladığım şöyle dursun. Bunda Kaf Dağı ve Anka ile alakalı tek harf yoktu. Tam bir ümitsizlik içine düştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Nihayet Bahadır'la birçok müzakere ve konuşmalardan sonra doğuya doğru yolculuğa devama ve her gittiğimiz yerde Kaf Dağı'nı sormaya karar verdik. 2 sene kadar çeşitli milletler arasında dolaşarak yüzlerce memleket gezdik. Kaf Dağı hakkında sağlam bir bilgi elde edemedik. Bir gün büyük ve bakımlı bir şehre uğramıştık. Bir handa misafir olduk. Birkaç gün sonra tellallar şehrin sokaklarını dolaşıyor, şöyle bağırıyorlardı. Ey halk! Her kim Milest harabelerinde kuyuda saklı bulunan levhayı getirir de alimlerin reisine verirse, karşılığında üzerinde büyük bir sır yazılmış, ondan daha mühim bir levha verilecektir. Bu durum dikkatimizi çekti. Levha yanımızdaydı. Bir faydasını görmemiş, anlamamıştık. Alimlerin reisini gördüm, levhanın yanımda olduğunu söyledim. Sevincinden boynuma sarıldı. Levhayı aldı, bana başka bir levha verdi. Levhaya baktım, bunda da bir şiir vardı. Âlemde meşhud olan bu devran, tekamül içindir kemale doğru. Her nokta cevval, her zerre raksan, uçup giderler visale doğru. Ekvan, insan koşup giderler, tutulmaz kapılmaz hayale doğru. İnsansan gel matlubu anla, yorulma gitme celale doğru. Ufki ezelde doğan bir güneş, gider mi acep zevale doğru? İfade etme kıymetli vakti, çevir yüzünü cemale doğru. Yani alemde görülen bu devamlı hareket, kemale varıp olgunlaşmak içindir. Her nokta ve her zerre durmadan hareket etmekte ve hepsi yaratıcısına kavuşmak için uçup gitmektedir. Kainat ve insanlar tutulup kapılmayan hayale doğru koşup gitmektedirler. Eğer insansan gel arzu edilmeye değer olan şeyin ne olduğunu anla da Allah'ın gazabını uğratacak yolda yürüyüp yorulma. Ezel ufkunda doğan bir güneş acaba batıp kaybolur mu? Kıymetli vakti boşa geçirme, yüzü Hak Teâlâ'nın cemaline çevir. Bu şiir hayret ve merakımı uyandırdı. Alimlerin reisine yolculuğumun sebebini anlattım. O da hayret etti, dedi ki, garip şey, ben de bu levhayı Nezara harabelerinde bir kuyudan çıkarmıştım. Lakin manasını anlayamadığımdan istediğimi elde edemedim. Senelerce seyahat ettim. Nihayet Serendip Adası'nda, Adem Tepesi'nde tek başına kendini ibadete vermiş bir kimseyle karşılaştım. Bana Milest harabelerindeki levhayı ele geçirirsen, istediğin ele geçer dedi. Senelerce bu harabeyi aradım, bulamadım. Nihayet ümitsizliğe düşerek memleketime döndüm. Her sene birkaç defa tellal çıkarmayı adet edindim. Nihayet senin aracılığına levha elime geçti. Heyhat ki, bundaki şiirle de derdimi halledemiyorum. Ya sen? Ben de derdimi halledemiyorum. beraberce Serendib'e giderek Adem Tepesi'ndeki yalnız adamı bulmaya ve levhaları ona göstermeye karar verdik. Uzun bir yolculuktan sonra Adem Tepesi'ne varıp yalnız adamı bulduk. Levhalarımızı kendine verip derdimizi söyledik. Biraz düşünceli, biraz da hayret etmiş bir tavırla dedi ki, "Allah'ın yardımı olmazsa tarif bir şey yaramıyor." Bana seslenerek, "Hey sual sahibi, birinci levhadaki şiir Kaf'la Anka'yı bildiriyor." Kulağıma gerekli açıklamaları yaptı. İkinci levhadaki şiir ise ejderhanın sorusuna cevaptır. Bize göre sonsuz gibi görünen bu kainat, bu varlık kervanı, bu yıldız takımları, bu güneşler, bu alemler, hudutsuz boşlukta Rahman olan Allah'ın arşı içinde mekanı olmayan, mahiyeti bilinmeyen eşsiz sırra, aşk nuruna doğru uçup gidiyorlar. Bu yolculuk, bu durmak bilmeyen hareket ezelidir, ebedidir. Arkadaşlarımın da derdini halletti. Ellerini öpüp şen ve sevinçli olarak memleketlerimize doğru yola çıktık. Yarı yolda reisle vedalaştık. Bahadır'la ben 3 ay sonra şehrimize geldik. Meğer biz yola çıkalı 7 sene olmuşmuş. Şehre varışımız ejderhanın gelişinden 1 gün önceye rastladı. Babam kocamıştı. Halk büyük bir üzüntü ve ıstırap içinde ertesi günü bekliyordu. Ben ve Bahadır 7 sene içinde pek ziyade değişmiş, tanınmaz bir hale gelmiştik. Bahadır'ı babama gönderdim. Yarın ejderhaya cevap verecek bir derviş geldi. Sabahleyin bütün halk şehrin dışına çıksın, her taraf donatılsın diye haber ver dedim. Babam sevincinden ne yapacağını şaşırmış. Vezirler ve alimlerle müzakere edip ertesi günü de şehir dışına çıkılmaya karar verilmiş. Sabahtan itibaren halk güruh güruh şehir dışına çıkıyordu. Ben de Bahadır'ı alarak gittim. Padişahın huzuruna çıktım. Bana son derece hürmet ve ikram ettiler. Babam işin öneminden dolayı korkuyla ümit arası bir haldeydi. Derken korkunç ejderha karşıdan göründü. Halkın bu toplantısına hayret etti. "Vay! Benimle harp etmeye cesaret ediyorsunuz. Şimdi ağzımdan çıkaracağım ateşle sizi ve memleketinizi yakarım," diye bağırdı. Hususi olarak gönderilen bir elçi, maksat muharebe olmayıp sualine cevap verecek bir adamın ortaya çıktığını anlattı. Ejderha, "O adamı bana yollayınız," dedi. Ben kalktım, ejderhanın karşısına gittim. "Ey insanoğlu! Eğer suallerime cevap veremezsen seni yuttuktan başka 7'şer yerine 70'şer erkek ve kadın kurban isterim," dedi. Padişaha bu şart bildirildi. Biraz tereddütten sonra verdiğim kesin söz üzerine razı oldu. Nihayet ejderha belli suali sordu. "Bu kervan nereye gidiyor?" dedi. Herkesin ruhu sanki bedeninden çıkmış, İki dudağımdan çıkacak söze doğru uçmaya başlamıştı. "Ey kafasız ifrit! Olgunlaşmaya muhtaç olan bu kainat, durmadan yürümeye mahkum bu kervan, hayalin bile kavrayamayacağı eşsiz sırra, ilahi cemalin her şeyi kendine çeken nuruna doğru koşup gidiyorlar," diye cevap verdim. "Ey kafasız ifrit! Olgunlaşmaya muhtaç olan bu kainat, durmadan yürümeye mahkum bu kervan, hayalin bile kavrayamayacağı eşsiz sırra, ilahi cemalin her şeyi kendine çeken nuruna doğru koşup gidiyorlar." Ejderha bu sözleri işitir işitmez, kulakları sağır eden bir çığlık attı ve silkindi. 15-16 yaşında peri yüzlü bir genç kız oldu. Herkesin hayret ve şaşkınlığı son dereceyi bulmuştu. Kız yanıma gelerek dedi ki, "Ben ilahi kudretin yarattığı yaratıkların en güzeliyim. Lakin olayların cilvesi beni evvelce gördüğünüz ejderha şekline getirdi ve kurtuluşumu soracağım suallere verilecek doğru cevaplara bağladı. Şimdi siz bu suallerin cevabını verdiniz. Beni o çirkin kalıptan ve nice insanları benim zararımdan kurtardınız. artık ben sizin hizmetinizdeyim. Herkesin sevinci tarif edilemeyecek bir dereceyi bulmuştu. Çavuşlar halka seslerini kesmelerini emrettiler. Padişah şu şekilde söze başladı. Sevgili halkım, şu faziletli ve olgun delikanlı sizi büyük bir afetten kurtardı. Size daha büyük hizmetler edebileceğinden kimse şüphe edemez. Bense pek ihtiyarladım. Şimdiye kadar saltanat yükünü taşıyışım, zavallı oğlumun kaybolması üzerine yerime bırakacak kimse bulamadığımdan ileri geliyordu. Şimdi şu kıymetli genci bize Cenab-ı Hak gönderdi. Onun yüzünden sizi kurtardı. Ben de kendisini yerime geçiriyorum. Allah tacını ve tahtını mübarek etsin dedi. Beni yanına çağırdı, kucakladı. Artık dayanamadım ve ellerine sarılarak, ''Babacığım, oğlunu tanıyamıyor musun?'' dedim. Babam bir sevinç çığlığı atarak bayıldı. Herkes benim kendilerini kurtarmak için yolculuğa çıkan şehzade olduğumu anladı. Neşe ve sevinç son haddini buldu. Herkes birbirini kucaklayıp tebrik ediyordu. Çirkin ifrit şeklinden kurtulmuş olan peri kızıyla evlenmem kararlaştırıldı ve benimle beraber evvelce ejderhaya kura ile ayrılan 7 genç erkek ve kızın düğünleri de yapıldı. Babam kendi köşesine çekildi. Ben de Bahadır'ı vezir tayin ederek memleketi idare etmeye başladım. Bir cuma günü ata binerek gezmeye çıkmıştım. Nasılsa atın ayağı sürçerek yere düştüm, gözüm açıldı. 7. gün, Azamet Deryası ve Ululuk Girdabı. Bugün Aynalı Baba pek neşeliydi. Hatta son derece neşeli olduğunu aleme de göstermek için külahına kocaman bir ayna parçası, cübbesine 2 büyük sarı teneke ilave etmişti. Ben minnet dolu bir müridin üstadına karşı hissettiği tam bir hürmetle, Aynalı'ya karşı iyi hislerle dolu olduğumdan, değil teneke parçaları, hatta cübbesine bir bütün gaz tenekesi taksa yine hürmetime noksanlık gelmezdi. Çok neşeli olmasının sebebini sordum. Cevaben dedi ki, bizim berber Hacı Molla'yı bilirsin. Kedisi doğurmuş. Hem de pamuk gibi beyaz ve pek sevimli bir yavru. Ben şaşkınlıkla, af buyurunuz azizim, Hacı Molla'nın pamuk kedisinin doğuruşundan bu derece sevinmenizin sebebini kestiremiyorum. Halbuki pek basit. Pamuk sağ salim doğurmuş olduğu için biz de bugün şenlik yapacağız. Kedi yavrusu için ha? Bu muhterem yavrunun ismi konulduğu günde şenlik yapılacak mı? İsmi konulmuştur. Hacı Molla her ne kadar ismini insanların yüz binlerce senedir lügat bulmakla uğraşmalarına rağmen hala gerektiği kadar kelime bulamayışı tuhaf değil mi? Ben alıklaşarak sordum. Ne gibi efendim? Yavrunun annesinin ismi Pamuk. Oğluna da Pamuk ismini vermek aynı şeyin tekrarı olacak. Halbuki Hacı Molla yavrunun ismini de beyazlık fikrini dile getirecek şekilde koymak istiyordu. Tam 4 saat konuştuk. Kar koymak istedik, biraz soğuk düştü. Beyaz kelimesi yavrunun ismini çağırırken tekrar etmeye pek uygun gelmiyordu. Farsça'da beyaz demek olan sefit kelimesini Hacı Molla asla kabul etmiyordu. Çocukluğunda coğrafya okurken Bahri Sefit yani Akdeniz münasebetiyle bir dayak yemiş bu kelimeden nefret ediyor. Ak ismini teklif ettim, Hacı Molla kızdı. Yavruyu ak ak ak diye çağırırken herkes beni ördek gibi ötüyor sanır dedim. Pamuğun Farsça karşılığı olan pembe dedim. Hacı Molla beyaz kediye kırmızı denilmez diyerek bunda reddetti. Nihayet yavrunun ismini zararsız koyduk. Ben gülümseyerek ve şenlik yapmak karar altına alındı. Bir kedi yavrusu için öyle mi? Azizim, insanlar mantığı ne dediklerini ayırt etmek için, her dediklerini mantığa uydurmak için icat etmişler. Şimdi sana desem ki, filan yerin kralının bir oğlu dünyaya gelmiş, o ile şenlik yapıyor. Bu sözleri hiç şaşmaz ve belki de bunu pek tabii bulursun. Fakat bir kere düşün. Düşün ki evvela çocuğun yaşayıp yaşamayacağı belli değil. İkinci olarak iyi adam olup olmayacağı da belli değil. Üçüncü olarak insan olduğu için İyiden ziyade fena tarafına meyledeceği pek muhtemel. Dördüncü olarak kral oğlu olduğu için kibirli, hükmü altında bulunanlara söz hakkı vermeyen, bencil ve biraz cahil olması da beklenir. Öyleyse bu sıfatlar kendisinde bulunan bir çocuk için şenlik yapılışına ses çıkarmazken, zararsızın dünyaya gelişi için iki kişinin de öyleyse şu sıfatlar kendisinde bulunan bir çocuk için şenlik yapılışına ses çıkarmazken, zararsızın dünyaya gelişi iki kişinin de mi sevinmesine değmez? Alaylarında bile birer hikmet dersi bulunan bu garip adama, kendimi alamadığım hayret gözüyle bakmaktayken, aynalı ney üflemeye, okumaya başladı. Ey gönül! Şu cihanda parlayıp ışık saçan sensin. Bilinmeyenleri her an belirli hale getiren sensin. Eşya bir aynadır. O aynada görülen sensin. Vicdan her şeyi vahdet sayesinde, bir ve tek olma sayesinde bilmektedir. İnsan eşyayı vicdanla tanımaktadır. Eşya bir aynadır. O aynada görülen sensin. Vukuatta varlığın iç yüzü, aslı ve sırrı görünmektedir. Görünürde olan şeyler de, varlığın iç yüzü sayesinde ayırt edilebilmektedir. Eşya bir aynadır, o aynada görülen sensin. Kainat levhalarının bir araya getirilmiş hülasası sensin. Hakkın ayetleri ancak kendisiyle okunabilen tecvid sensin. Eşya bir aynadır, o aynada görülen sensin.
Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.